Ayrım 13, Bilge Kadant, Christian Jacques, sayfa 155, 25. bölüm. Bu kez mehi sabrım taştı. Beni burada daha fazla bekletmek için hiçbir nedeniniz olamaz. Generale böylesine çıkışmaya cüret eden kısa boylu tombulca adamın adı Dakter'di. Bir Yunan matematikçisiyle İranlı bir kimyagerin oğlu. Siyah ve saldırgan gözleri, kızıl kılları ve gereğinden kısa bacaklarıyla bir şeye benzemiyor, insanların aklını çelecekmiş gibi görünmüyordu. Batı yakasında Hakikat Meydanı'nın hemen yakınında kurulu TEB Merkez Laboratuvarı'nın başındaki Dakter'in kafasında çok büyük bir proje vardı. Yaşlı Mısır'ı bilim ve gelişme dünyasına sokmak, ayak bağı olan gelenek ve batıl inançlardan kurtararak ülkenin muazzam imkanlarını kullanmak. Ünlü ve sözü dinlenir bir bilim adamı olmak için başkalarının düşüncelerini amansızca eleştiren Dakter, görüşlerini kabul ettirmek ve doğayı insanlığın hizmetine sunmak arzusundaydı. Başarılı olmak için hala iki temel malzemeye ihtiyacı vardı. Birinci sınıf bir siyasetçinin desteği ve Hakikat Meydanı'nın sırları. Ona her türlü desteği verecek, istediğini sağlayabilecek tek Mısırlı Mehi'ydi. Mehi göz kamaştırıcı bir yükselişten sonra gördüğünü söylediği ve bir efsane olmadığını bildiği lonca hazinelerine el koymak istiyordu. Ne var ki bütün gücüne rağmen adının görkemini yalanlayacak kadar önemsiz bir görevde pineklemesini istiyordu müttefiki. Mehi Dakter'e gülümseyerek baktı. Kendini unutulmuş hissediyorsun, öyle değil mi?
Doğru.
Yanıldın, sadece başka önceliklerim vardı.
Ama bilim.
Bilim iktidardan bağımsız değildir, hiçbir zaman da olmayacaktır. Bak Ramses'in ölümüyle bu ölümün sonuçları senin isteklerinden çok daha önemli benim için.
Bunu ben de biliyorum ama artık Batı yakasının baş yöneticisi oldunuz. Sizi harekete geçmekten ne alıkoyabilir ki?
Bir çeşit dahisin Dakter, seninle birlikte çok önemli işler başaracağız. Ne var ki Mısır'ı hiç tanımıyorsun. Evet, ben sadece varlıklı ve güçlü TEB bölgesinin efendisi değil, aynı zamanda Hakikat Meydanı'nın güvenliğinden sorumlu yöneticiyim. Benden sadece Firavun hesap sorabilir.
Bunun anlamı ellerimizin ve ayaklarımızın bağlı olduğu mu?
Tam tersine sevgili Dakter, ne var ki sırtlanlar kadar kurnaz ve dikkatli olmamız gerek.
Kızgın bilim adamı atılmaya hazırlanan bir hayvan gibi büzüldü. Demek o lanet olası loncanın sırları menzilimizin dışında kalıyor.
Sabırlı olduğunu kanıtlamış biri için çok çabuk umutsuzluğa kapılıyorsun.
Gözlerim açık, rütbeleriniz ve görevleriniz bizi hareketsizliğe mahkum ediyor.
Benim hiç vazgeçmediğimi, koşullardan yararlanmak bakımından herkesten ötede olduğumu aklından hiç çıkarma. Elimdeki güçler ayak bağı değil, tam tersine büyük bir ayrıcalık.
İyi ama ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Birincisi, rüşvet yemeği kabul ettiremediğim rahatsız edici birinden, Şef Sobek'ten kurtulmak. Yasal bir süreç sonunda görevden alınacak. Bu da Hakikat Meydanı'nı o geçilmez güvenlik çemberinden yoksun bırakacak. İkincisi, mezar katibiyle ustabaşını taahhütlerini yerine getirmeye zorlamak. Düzenli aralıklarla yinelenmesi gereken çok özel bir araştırmadan söz etmemiş miydin bana?
Evet, yine de lonca zanaatkârlarının bu işle ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum.
Ramses iktidarının sonu ile Merneptah iktidarının başlangıcı bir sürü geleneği alt üst etti. Ama geleneklerin yeniden yaşatılması benim işim olacak. Merkez laboratuvarı yöneticisi olarak galenit ve bitüm sıkıntısı çekiyorsun, öyle değil mi?
Dakter'in asık yüzü aydınlandı. Yarın sabah masanızda ayrıntılı bir rapor ile acil istek listesi bulacaksınız.
Seyahatlerden hoşlanır mısın dostum?
Seyahat beni korkutmaz.
O zaman bu araştırmanın önderi sen olacaksın Dakter. Böylece onları denetler, hareketlerini izlersin. Hakikat meydanı zanaatkarları iki sınıfa ayrılırdı. Tanrıların huzuruna gitmiş olmamakla birlikte sonuna dek geliştirilmiş bir yöntem uygulayanlar ile altın evinin sırlarına tanık olup Karnak'ın büyük rahipleri gibi ayin yönetebilen suskun nefer gibileri. Hem zanaatkar hem de törenci olan ustabaşı her gün tapınağa giderek en temel görevini yerine getiriyor. Ahşabı, taşı ve öteki malzemeyi canlandıran tanrısal ışığın sırrını çözmeye çalışıyordu. Tapınağa girmeden önce yıkanıp arınırken bir bilgede aranan özellikleri düşündü nefer. Doğru ve haklı olanı yapmak, tutarlı, sakin ve sessiz olmak, mutluluğa olduğu kadar felakete de direnebilecek sağlam bir kişiliği olmak, karar vermek için uyanık bir yürek ile yetenekli bir dile sahip olmak. Bütün bu erdemlere sahip olmaktan uzak görünüyordu. Oysa bu nitelikler görevlerini sendelemeden yerine getirebilmesi bakımından vazgeçilmezdi. Günden güne ilerlemek için kendinden fazla loncayla ilgilenmek dışında başka çıkar yolu yoktu neferin. Sabah törenleri ona güç katıyordu. Hem de tam zamanında bütün karmaşık işlerle nasıl başa çıkacağını merak ettiği sırada gerçekleşiyordu bu. Nefer Firavun'un verdiği altın önlükle hakikat meydanının evrenin sonsuz kuralı Maat ile yaratıcı tutku Hathor'a adanmış ana tapınağa girdi. Sonunda birleşen iki yol aynı tanrısal gücün iki değişik yüzü. Olanaklar okyanusundan ilk yükselen adacık tapınak tanrıların dünyaya bakan gözüydü. Sürekli gelişim içinde olan canlı bir yaratıktı. Kendinden taşlara gizlenmiş ışıktan besleniyordu. Burada her şey yankı, tanrısal müzik, ahenkli sayı ve orandı. Burada hiçbir kusurun lekeleyemediği yüceltilmiş yaşamda rastlantı ve kadere yer yoktu. Her bölümüyle göğe benzeyen tapınak, adı Maat, Hathor ya da sessizlik tanrıçası olsun, inşaatçıların anasının eviydi ve çocuklarını burada doğuruyordu. Nefer Maat'ın armağanını sunduktan sonra Per-Ramesu'daki büyük tapınakta töreni yöneten Firavun'la aynı anda bu bölgede kendine özgü bir önemi olan kayık odasına gitti. Hem hakikat meydanı da iki ekibin çalıştığı büyük bir gemiye benzetilmiyor muydu? Macera arkadaşı kuyumcu Tuti'nin yastı gününde oğlunu loncanın büyük macerasıyla birleştirmek istemişti Nefer. Bu nedenle ölümsüz yıldızların kürekçiliğini yaptıkları kutsal kayığın burnuna üzerine güneş resmi çizdiği yeni bir kupa koydu. Yıldızlar çocuğun ruhunu yanlarında götürecekti. Ustabaşı tapınaktan çıktığında sabah güneşi bütün cömertliğiyle parlıyordu. Hathor rahibeleri ataların mezarlarını çiçeklerle süslüyor, ev kadınları su almaya gidiyor ve küçük çocukların felaketleri engelleyip geleceğe yön veren şen kahkahaları duyuluyordu. Duvarın içine oyulmuş kapının iki yanında Paneb'in yerleştirdiği iki stel vardı. Onları görünce tebessüm etti Nefer. Sonra yontu atölyesine yollandı. Kapının kapalı olduğunu görünce çok şaşırdı. Neşeli Renupe koşarak geldi. Sakın endişelenme, her şey yolunda. Bu atölye neden açılmadı? Basit bir aksilik. Aslan Userhat hasta mı yoksa? O mu hasta? Hayır, sanmıyorum. Sana anahtarı vermesi gerekmez miydi? Gerekirdi kuşkusuz ama anahtarı kaybetmiş. Anahtarı arıyor, gecikmesinin nedeni de bu. Anahtarı bulur bulmaz kapıyı açacak, biz de çalışmaya başlayacağız. Kötü bir yalancısın Renope, neden bana gerçeği anlatmıyorsun? Yontucu her zamanki doğal neşesini göstermeye çalıştı. İnan bana, gerçekten de ciddi bir şey yok. Kısa zamanda hallolacağına inandığım basit bir yanlış anlama, hepsi bu. Neden daha açık konuşmuyorsun? O Serhat'ı tanırsın, idare edilmesi kolay değildir. Zaman zaman etkileyici öfke nöbetlerine kapılır. Öfkesinin nedeni ne? Meslektaşımız araştırmacı İpu'yla küçük bir anlaşmazlık diyelim ama önemli bir şey değil, inan bana. Bu anlaşmazlık neden Userhat'ın atölyeyi açmasını engellesin ki? Renupe ustabaşının gözlerine bakmaya cesaret edemedi. Userhat işe başlamayı reddediyor. 26. bölüm. Aslan Userhat geniş ve rahat evinin girişindeki sunak masasının üzerine çiçekler yerleştirerek atalara saygısını sunmuş, elindeki firavun inciri ağacından iki kızının saatler boyu oynayacağı kanatları hareketli bir ördek yapmaya çalışıyordu.
''Ziyaretini bekliyordum.'' dedi usta başına.
''Ben de açıklama yapmanı bekliyorum.'' Userhat elindeki yontma kalemiyle yarım kalmış ördeği bıraktı, suskun nefere döndü. Zanaatkarın güçlü göğsü öfkeyle titriyordu.
''Sağ ekibin baş heykeltıraşıyım ama sol ekipteki meslektaşlarım bile beni ustaları olarak görüyor, doğru değil mi?''
''Doğru.''
Öyleyse araştırmacı İpo'yun bana karşı takındığı hakaret dolu davranışı kabul edemem. O kendini beğenmiş firavuna gölge yapması için yelpaze tuttuğu günden beri her şeye hakkı olduğunu sanıyor. Kararımı verdim. İpo'yu loncadan atılmadığı sürece işe başlamayacağım. Atölyede açılmayacak.
Ustabaşı da öfkelenebilir, Userhat'a davranışının loncaya yakışmadığını, aslında Panebin yaptıklarından pek bir farkı olmadığını hatırlatabilirdi. Ne var ki tam da önemli işlere başlayacağı ve uyumlu bir ekibe ihtiyacı olduğu bu günlerde böylesi bir öfke ateşin üzerine körükle gitmek olurdu.
Bu nedenle alçak iskemleye oturup cerahati temizlemeye çalışmayı tercih etti Nefer.
İpu'yu neyle suçluyorsun?
Baş heykeltıraş da oturdu.
İyi bir domuzun fiyatını biliyor musun?
Yaklaşık iki büyük sepet dedi ustabaşı.
Üç tane almak istiyordum. Reddedilmeyecek bir fiyat önerdim. Bir lüks sepet. İşi tam bağlamak üzereyken satıcı daha iyi bir alıcı çıktığını söyledi. Üstelik bu alıcı ne öneriyormuş biliyor musun? Bir yatak. Basit bir yatak ama yatak işte. Üç domuza oranla dudak uçuklatacak bir fiyat. Bu duruma neden olan namussuz kim biliyor musun? Meslektaşım araştırmacı İpuy. O domuzları benim alacağımı biliyordu. Beni küçük düşürmek için üçe beşe bırakmayıp kendi aldı.
Öyle olduğunu kabul ederim. Peki ama aranızdaki çekişmenin nedeni ne?
Çünkü Karnak depolarının yöneticisine teslim edeceğimiz bir kireç heykelin fiyatında anlaşamıyoruz. Benim görüşüme göre İpuy fahiş bir ücret istiyor. Söylediklerimi dinlemiyor bile. Eğer ben onun üstüysem bana itaat etmek zorunda. Aksi takdirde heykel falan yok.
Haklısın.
Userhat'ın yüzü aydınlandı. Seni hep destekledim Nefer. Desteklediğim için de hiç pişmanlık duymadım. İpuy'un loncadan atılması için mahkemeyi ne zaman toplayacaksın?
Yapacak daha önemli bir işimiz var.
Ya öyle mi, neymiş?
Domuz satıcısını uyarıp bu şekilde satış yapamayacağını söylemek. Eğer ısrar ederse kimse onun sattıklarını almayacak. Eğer sadece İpuy ısrar ederse iflasa sürüklenecek.
Tamam tamam. Ya heykelciğin fiyatı?
Daha önce de söyledim, haklısın. Heykel meykel yok. Sipariş iade edilecek. Depo yöneticisine heykel falan teslim etmeyeceksiniz. İpuy her şeyini kaybedecek. Senin de odunun zedelenmeyecek.
Haklısın da heykelden elde edeceğim kazanç ne olacak? Belki de bir anlaşma yolu bulabilirdik.
Sen mi? İpu ile anlaşma yolu mu bulacaksın?
Hayır, ben değil tabii ama arada sen varken belki onunla konuşup haksız olduğunu anlatırsın. Biz de heykeli bitirir ve senin de belirleyeceğin fiyattan satarız. Bu koşullarda İpu ile barışmayı kabul ediyor musun?
Aslan Userhat usta başına bir kupa dolusu soğuk su sundu.
Aslında pek de kötü biri sayılmaz ama baş heykeltıraş benim.
Gidip atölyeyi açsak.
Userhat göğsünü şişirdi.
Atölyeyi açmak benim görevim. Görevimi yerine getirmekten gurur duyarım. Bana bak Nefer, yoksa beni İpuy'dan biraz daha kendini beğenmiş, biraz daha salak mı buluyorsun?
Benim için önemli olan tamamlamak zorunda olduğumuz eser. Ne seni ne de ötekini yargılama meraklısıyım.
Neşeli Renope suskun neferin dikkatli bakışları altında tahtayı biçerken araştırmacı İpuy da elinde keser bir destek direğini düzeltiyordu. Atölyenin bir köşesinde de bir ölüm maskı ile bir lahit vardı. Aslan Userhat yere diz çökmüş, avuçlarını bacaklarına dayayıp gözünü göklere çevirmiş, yüksek rütbeli bir memuru temsil eden heykelin iskeletini çatmıştı. İlk cilayı uygulamak için kuvars tozundan hazırladığı macunu dikkatle sürüyordu. Onu çalışırken izlemek hayranlık uyandırıcı bir duyguydu. Heykeli okşar, canlanabilmesi için neler yapması gerektiğini sır veriyormuşçasına kulağına fısıldardı. Hareketleri öylesine şaşmaz bir düzeni izlerdi ki soluğuna ve eline mutlaka hakim olması gerekirdi. Userhat İpo'ya bir testere uzattı. Sıra sende. Bakışları çakıştı. Userhat'ın gözlerinde düşmanlıktan arınmış bir katılık, İpo'yunkilerde ise saygı ve dostluk vardı. Araştırmacı Userhat'ın heykelin boyutlarını belirlemek için kireç üzerinde çizdiği kırmızı çizgileri buldu. İnanılmaz bir kesinlik ve güvenle gereksiz taş parçalarını yok ederek baş heykeltıraşın arzuladığı biçimi ortaya çıkardı. Dua eden adam şekli oluşmaya başladı. Neşeli Renope ikinci kat cilayı heyecanla sürdü, meslektaşlarının barışmasından mutlu görünüyordu. ''Bitirdiğin zaman bir keski alıp çakmak taşından kulakları, elleri ve gözleri yontacağım.'' dedi Userhat. İpuyu da ellerinde çevireceği, içi boş bakır bir boruyla bacakları birbirinden ayıracak, sonra da ben son cilayı atacağım. Yüzün ve vücudun biçimini belirleyeceğinden en önemli olanı bu cila. Güzel bir heykel olacak, inanın bana. Çabuk bitirin dedi ustabaşı, çünkü önümüzdeki aylarda hiç iş sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Kurucumuz 1. Amenofis şöleni için yeni ahşap heykellere, firavun mertebtah içinde yontulmuş taşlara ihtiyacımız olacak. Üç yontucu da böyle bir kararı bekliyor olmalıydı ama bunu ustabaşının ağzından duymak işe bambaşka bir boyut kazandırıyordu. Birden gerçekleştirilecek eserin boyutu ve güçlüğü karşısında afalladılar. ''Bize çok miktarda yüksek nitelikli taş gerekecek.'' dedi Aslan Userhat. ''Bugünden tezi yok, en önemli taş ocaklarına haber göndereceğim.'' dedi Nefer. ''Aynı zamanda da yeni aletleriniz olacak. Ne malzeme gerekiyorsa alacaksınız.'' ''Tatil günlerimizden de mi kemireceğiz?'' ''Dürüst olmak gerekirse kemirmek zorunda kalacağımızı sanıyorum. Hakikat meydanının şanına layık olmalıyız. Bana kalırsa zaman kaybetmekten kaçınmamız lazım.'' ''Anlaşılan sıkılacak zamanımız olmayacak.'' dedi neşeli kafasını karşıyarak. ''Karının resmi portresi ne zaman gelir?'' ''Geldi bile.'' dedi ustabaşı. ''Alçıdan yapılmış portre, yüz çizgileri, en az büyük Ramses kadar soylu olan ciddi bir merneptah tasvir ediyordu.''
''Elin hassasiyetini hala kaybetmedi demek.'' dedi Userhat. ''Gerçek heykeltıraş sensin.''
''Bana her şeyi sen öğrettin. Dev heykeller, ayakta duran Osiris heykelleri, oturan heykeller ve armağan sunan heykeller için sizlere güveniyorum.'' Kurtarıcı Şet atölyeye girdi ve yapılmakta olan çalışmaları ilgiyle izledi.
''İşini bilen meslektaşlara sahip olmak güzel bir şey.'' dedi biraz aşağılama kokan bir sesle. ''Ustabaşını birkaç dakikalığını sizden kaçırabilir miyim?''
Bu baş ressamın dilinde acil bir durum anlamına geliyordu. Ne var ki Kenhir'in mezarına tırmanırken hiç acele etmiyordu Şet.
''Cesur Panev'in son eserini bir an önce sana göstermem gerektiğini düşündüm de.''
Eldekiler yetmezmiş gibi yeni bir kaygı konusu daha. O yorucu günün daha nelere gebe olabileceğini düşündü ustabaşı. Kurtarıcı Şet Panev'in Tanrı Pıtah'a armağan sunan bir rahip çizdiği duvarın önünde durdu. Tüm resim çizgilerin inceliğini, renklerin güzelliğini ortaya çıkaran tatlı bir ışıkla aydınlanmıştı.
''Ama bu bir harika.'' dedi Nefer. ''Değil mi? Büyük bir ressam doğdu.''
13. Ayrımın Sonu Sayfa 165